Ayrım 27.
O harika sevinci çıkardım yüreğimden, boş kalmış bir kadeh gibi ıssız bıraktım bedenimi. İhanetimi biliyordum, bu yüzden Aşmunikal'ın üzgün gözlerine bakarken titrek dudaklarımdan iki sözcük dökülebildi yalnızca. Beni bağışla. Söyleyebildiğim bu iki sözcükten ibaretti. Beni bağışla. Aşmunikal tek bir söz bile söylemedi. Beni çaresizliğimle, beni kutsal görevimle, beni ciddiyetimle, beni kendi kendime ettiğim ihanetle baş başa bırakıp sessizce ayrıldı yanımdan. İki yıl sonra, kütüphanedeki bu küçük odada ben ayaklarına kapanıp yalvarıncaya kadar da bir daha yoluma çıkmadı. 22. Bölüm. Kütüphanedeki küçük odada toplanmışlardı. Eliyle toprağın içinde dağılmaya yüz tutmuş taş parçalarına sevgiyle dokundu Bernd. Hiç kuşku yok ki dedi, bunlar odadaki gizli bölmeyi saklayan duvarın parçaları. Kazı planında 5 metreye 5 metre ayırdıkları plan karelerinden D5'te, yani Patasana'nın tabletleri yazdığı küçük odanın sağ köşesinde iki duvarın varlığını tespit etmişlerdi. Patasana'nın tabletlerini orada sakladığını mı söylemek istiyorsun dedi Murat alnındaki teri silerken. Genç öğrenciyi Timothy yanıtladı. Kesinlikle öyle. İlk tabletlerde Patasana'nın çok korktuğunu görüyoruz. Yazdıkları o günün koşullarında oldukça tehlikeli bilgiler içeriyor. Patasana tabletlerin bulunmasından korkarak bu gizli bölmeyi yaptırmış olmalı. Bu gizli bölme neden tabletleri toplu olarak bulduğumuzu da açıklıyor. Ve neden tabletlerin bozulmamış olduğunu da diye ekledi Esra. Patasana'nın gizli bölmesi sadece insanlardan değil yangından, depremden de korumuş onları. Başında şapkası, elinde gözlüğü, üç erkeğin yanında yere çömelmiş, ince duvarlardan arta kalanlara bakıyordu. Dün gece geç vakitte dönmüştü. Halaf dışında herkes uyumuştu okulda. Aslında buna memnun olmuş, kinayeli bakışlarla karşılaşmaktan, meraklı sorulara yalan yanlış yanıtlar yetiştirme zorunluluğundan kurtulmuştu. 78 yıl önce işlenen cinayetler hakkında bilgisi var mı yok mu çok merak etmesine karşın o kadar bitkindi ki halafa soramamıştı bile. Dün gece hastanede doğru dürüst uyuyamamıştı. Üstüne sevişmenin yorgunluğu da eklenince yatağa girer girmez gözleri kapanıvermişti. Her zaman herkesten önce uyanan Esra, bu sabah zorla uyanmış, canı yataktan çıkmak istememişti. Ama kapısı ardı ardına çalındıktan, halafın gür sesi "Kahvaltı hazır Esra Hanım" diye iki kez tekrarladıktan sonra kalkması gerektiğini anlamış, sürünerek de olsa çıkmayı başarmıştı yataktan. Yüzünü yıkayıp kendine çeki düzen verdikten sonra bile henüz tümüyle ayılamamış olarak gittiği kahvaltı masasında bütün ekibin kendisini beklediğini görünce utanmayla özlem arası tuhaf bir duygu kaplamıştı yüreğini. Aralarındaki bütün o anlamsız tartışmalara, küçük çekişmelere karşın günlerdir birlikte yaşadığı bu insanlara karşı içinde bir tür bağlılık oluştuğunu fark etmişti. Masaya oturunca önce çatışmayı sormuşlardı Esra'ya. Yüzbaşı neler söylemişti hepsi çok merak ediyordu. Kısaca anlatmıştı olanları. Tuhaftır, kimse yorumda bulunmamış, yalnızca Teoman isyan edercesine söylenmişti. Umarım yüzbaşı haklı çıkar. Her gün her gün cinayet yeter artık. Bernd Elif'i sorunca konu değişmişti. Hastanede olanları da anlatmıştı Esra. Kemal'le son olarak dün gece telefonda konuşmuştu. Elif daha iyiymiş. David bu sabah hastaneden çıkabileceğini söylemiş. Elif hakkında konuşurken gözleri Timothy'ye kaymıştı. Amerikalı ilgilenmiyor gibiydi. Bunu rol gereği mi yapıyordu yoksa ekip içinde bir tatsızlığa yol açmamak için artık Elif'e yakın olmamaya mı karar vermişti belli olmuyordu. İkincisi olmasını dileyerek dün kazıda neler olduğunu sormuştu Esra. Timothy verimsiz bir gün geçirdiklerini söylemişti. Yalnızca bir tablet çıkarmışlardı ama bu ötekilerden farklıydı. Tabletin arkasındaki kolofonda Patasana'nın yazdıklarının özeti verilerek bunun sonuncu olduğu belirtiliyordu. Şu ana kadar buldukları tablet sayısı 20'ye ulaşmıştı. Demek ki bulmaları gereken 8 tablet kalmıştı. kendini tutamayan Bernd de lafa karışmıştı. Sonuncuyu bulmuş olmaları çok önemliydi. Arada 8 tablet eksik olmasına karşın Patasana'nın yazdıklarının tümünü bulma olasılıkları çok fazlaydı. Alman meslektaşını ilk kez bu kadar tutkulu görmüştü Esra. Dinlerken onun hakkında yanıldığını bile düşünmeye başlamıştı. Mesleğine böylesine bağlı bir insan cinayet işleyebilir miydi? Ama dün Nikolas'tan öğrendikleri, aslında öğrendikleri Bernd'in suçlu olduğunu göstermezdi. Ermeni Kırım'ı konusunda hassas diye onu katil saymak ne kadar doğru olurdu. Aklından bunlar geçerken Bernd iyi haberleri vermeyi sürdürmüştü. Profesör Krenker dün birkaç kez aramış, aralarında CNN, BBC, Reuters gibi önemli basın kurumlarının temsilcilerinin de yer aldığı 30 kişilik bir gazeteci grubunun basın toplantısına katılmasının kesinleştiğini söylemişti. Toplantının ön hazırlıkları için Krenker'in yardımcısı Joachim başkanlığında 3 kişilik bir ekip bugün akşam uçağıyla Antep'e gelecekti. Aslında bu 3 kişilik ekibin içinde Esra'nın hocası Profesör Behice Hanım'ın da yer alması gerekiyordu. Ancak yaşlı kadın bir mide kanaması geçirerek hastaneye kaldırılmıştı. Üniversiteyi tek başına Esra temsil edecekti. Behice Hanım için üzülmüştü Esra ama işlerin hızlandığına da seviniyordu. Fazla zamanları kalmamıştı, ellerini çabuk tutmaları gerekiyordu. İlk fırsatta Bernd ve Timothy ile oturup basın toplantısı için görev bölümü yapmalıydılar. Sonra belediye başkanı Edip Bey ile konuşmalı, antik kenti gezmeye gelen gazetecilerin en iyi şekilde ağırlanmasını sağlamalıydı. Yine de dün Hacı Settar'ın cenazesinde neler olduğunu sormadan edememişti. Teoman'la Murat katılmışlardı cenazeye. Oldukça kalabalık bir tören olmuştu. Kaymakamdan belediye başkanına, aşiret reislerinden köy muhtarlarına kadar bu yörede ne kadar seveni varsa hepsi gelmişti Hacı Settar'ı son yolculuğuna uğurlamaya. Hatta kendi cenazeleri olmasına karşın Türkoğlu aşiretiyle Genceliler de katılmışlardı. Tören boyunca birbirinden uzak durmaya çalışsalar da mezarlığa kadar eşlik etmişlerdi tabuta. Esra'nın asıl merak ettiği konu cenazeye gelenlerin Teoman'la Murat'a nasıl davrandığıydı. Ama korkacak bir şey olmamıştı. Başta kaymakam olmak üzere herkes onlara ilgi göstermiş, Hacı Settar'ın iki oğlu ellerini sıkarak törene katıldıkları için onlara teşekkür etmişlerdi. Yalnızca Abid Hoca ile onun kuyruğundan ayrılmayan Fayat uzaktan kötü kötü bakmışlardı ama ne sözle ne de davranışla bir sataşmada bulunmamışlardı. Bu iyi haberler cinayetlerin kafasında oluşturduğu kuşkuyu geri plana itmişti. İşler düzeliyordu. Belki de olaylar başından beri sandığı kadar kötü değildi ama o kafasını takmıştı bir kere. Belki de başından beri Eşref haklıydı, belki de cinayeti işleyenler öldürülen Mahmut'la arkadaşıydı. Belki de kazıya giderken böyle düşünerek rahatlamaya çalışıyordu. Kütüphanede yapılan birkaç saatlik çalışma küçük odanın sağ köşesinde bir değil iki ince duvarın varlığını ortaya çıkarmış, gizli bir bölmenin bulunduğunu kanıtlamıştı. Patasana'nın tabletleri çöken kütüphanenin yıkıntıları altında kalan bu gizli bölümden çıkıyordu. Ancak ekip ince duvarlar ortaya çıkıncaya kadar anlayamamıştı bunu. Gizli bölümün ortaya çıkmasıyla günlerdir kafasını kurcalayan sorulardan biri yanıtlanmış oluyordu. Antik kentin M.Ö. 719 yılında tümüyle Asurluların eline geçtiği sanılıyordu. Yeni hükümranlar yüzlerce yıldır orada yaşayan Hitit halkını sürgüne göndererek kenti Asurlaştırmışlardı. Demek ki tabletlerin yazılmasından bugüne en azından 2700 yıl geçmişti. Ekiptekilerin yanıtını bulamadıkları soru, Patasana tabletlerinin bu süre boyunca neden ortaya çıkmadığıydı. Bu kent Hititlerden sonra Asurlulardan Romalılara kadar çeşitli uygarlıklara mekan olmuştu. Onlar neden Patasana'nın yazdıklarını bulamamışlardı? İki duvarın gizlediği bölme işte bu sorunun yanıtını veriyordu. Heyecanla söylendi Murat. Vay be, Patasana'dan sonra ilk biz dokunuyoruz desene bu tabletlere. Bu doğru dedi Esra. Yüzüne övünç dolu bir gülümseme yayılmıştı. Ama Patasana yazdıklarının okurla bu kadar geç buluşacağını bilseydi tabletleri yazar mıydı bilmem. Kara gözleri dalgın dalgın kıpırdanan Timothy, yazardı dedi. Adam büyük bir trajedi yaşamış. İçindeki şair yaşadıklarını öteki insanlarla paylaşmaya zorlamış onu. Böylece bir anlamda yaşadıklarını aşmış, çektiklerine yabancılaşmış oluyordu. Buna bir tür yüzleşme diyebiliriz. Kendisiyle yani korkaklığıyla, alçaklığıyla, yanlışlarıyla yüzleşme. Ama aynı zamanda bir tür hesaplaşma. Kendisinden çok daha güçlü olan zalim krallar ve acımasız tanrılarla hesaplaşma. Onu ancak böylesi çıplak bir yüzleşme, böylesi cesur bir hesaplaşma rahatlatabilirdi. Bence kimsenin okumayacağını bilse de Patasana bu tabletleri yazardı. Yaşam ona başka seçenek bırakmamıştı. Murat sanki acayip bir şey görmüş gibi gözlerini Timothy'ye dikmişti. Onu ne kadar iyi anlıyorsun diye hayretle mırıldandı. Amerikalı arkeolog dayanamayıp sordu. Ne oldu Murat, niye öyle şeytan görmüş gibi bakıyorsun? Uykudan uyanıyormuş gibi irkildi delikanlı. Hiç, dedi masum bir gülümseme takınarak. Bir an Patasana geldi gözlerimin önüne. Timothy'nin yüzüne muzip bir ifade yayılmıştı. Hadi hadi itiraf et. Ruhumun Patasana tarafından ele geçirildiğini düşündün. Nereden çıkarıyorsun bunları Allah aşkına Tim? Dedi Murat. Göz ucuyla Esra'ya bakıyor, kazı başkanının kızmasından korkuyordu. Öyle bir şey düşünmüyorum. Esra gülümsemekle yetindi. Bundan cesaret alan delikanlı şansını denemek istedi. Ya aslına bakarsanız Patasana'nın ruhunun senin bedenini ele geçirmesi değil de reenkarnasyon diye bir şey. Bu çocuk adam olmayacak dedi Esra. Çekinmese Tim'e Patasana diyecek. Tim yapmacık bir ağırbaşlılığa bürünmüştü. Onur duyarım dedi. Baksana adamın tabletleri 2700 yıl sonra bile ilgi çekiyor. Bizse öldüğümüzde unutulacağız. Dördü de kahkahalarla gülmeye başladılar. Bu kadar aylaklık yeter diyen Esra dostça Murat'ın omzuna vurdu. Başıyla ilerideki yaşlı incir ağacının gölgesinde sigara tüttüren işçileri göstererek ekledi. Hadi onlara işbaşı vaktinin geldiğini söyle. Murat incir ağacına yollanırken bazen çekilmez oluyor diye dert yandı Esra. Timothy sevecen gözlerle bakıyordu Murat'ın ardından. Daha çok genç, bir gün dünyayı daha iyi anlayacak. Ben pek sanmıyorum dedi Bernd. Başından beri konuşmaları sessizce izlemişti. Murat sonuna kadar böyle gideceği benziyor. Ama sadece Murat değil, Almanya'da da ruhlara dördüncü boyut adını verdikleri bilinmeze ilgi duyan çok genç var. Pek de haksız sayılmazlar diye söylendi Timothy. Dünyanın bugünkü gerçekliği heyecan vermiyorsa kabahat onların mı? Kimin kabahatli olduğu umurumda bile değil dedi Esra. Ama kazımda biri ruhlar, hayaletler, mezarların laneti gibi abuk sabuk laflarla kafaları karıştırmaya kalkarsa kendini kapının önünde bulur. Timothy gülmeye başladı. İşte bu kadar dedi Bernd'e dönerek. Yeryüzünde hiçbir şey kazıdan daha önemli değildir. Amerikalı'nın yüzünde öyle tatlı bir ifade vardı ki Esra da gülümsedi. Nasıl isterseniz yorumlayın beyler. Ama basın toplantısına 2 gün var ve bizim ruhlar dünyasıyla kaybedecek 1 dakikamız bile yok. Esra'nın konuşmasına gülüp geçseler de herkes işine 4 elle sarılmıştı. Paydos zamanı geldiğinde 3'ü çeşitli yerlerinden kırık da olsa 5 tablet daha çıkararak Hititli baş yazmanın gizemini çözmeye epeyce yaklaşmışlardı. 3 tablet daha bulununca metin tamamlanacaktı. Okula yorgun ama neşe içinde döndüler. Ortalıkta öğle yemeğinin hazırlıklarını yapan halaftan başka kimse yoktu. Kemal ile Elif henüz gelmemişlerdi. Yemekle ilgili sözlü raporunu vermek üzere her günkü gibi kendisini bekleyen aşçıya yöneldi Esra. Merhaba halaf, nasıl gidiyor? Yine güleçliği üstündeydi Baraklı'nın. İyidir. Bakla tavası yaptım size, sarımsaklı yoğurtla enfes olur. Yanında da bulgur pilavı ve çoban salatası. Üstüne bal kavunu. Güzel dedi, karnında açlığın boşluğunu hisseden Esra. Ne zaman hazır olur? Bir saate kalmaz kurarım masayı. Vakit olmasına sevindi Esra. Belediye başkanını arayabilirdi. Duşa girmeden önce çevirdi belediyenin telefonunu. Ne kadar kibar konuşmaya çalışsa da bir türlü beceremeyen ürkek sesli bir kız, başkanın dışarıda olduğunu, öğleden sonra geleceğini söyledi. Esra havlusunu alıp çıkmak üzereydi ki telefonu çaldı. Eşref'in sesini duyunca yine bir tuhaf oldu. Aşık olmayalım herife diye geçirdi içinden. İyi misin diye soruyordu. Sabah işine engel olmamak için aramamış. Kendisi iyiymiş. Şu anda Antep'teymiş. 2 gün önceki olayla ilgili raporunu veriyormuş. Ne zaman görüşebilirlermiş. Esra da çok istiyordu ama şu sıra çok yoğundu. Ama akşam yemeğine okula gelebilirdi. Hemen kabul etti yüzbaşı. Basın toplantısını anlattı Esra. Bu arada belediye başkanını aradığını da söyledi. Eşref'in başkanla arası çok iyiymiş. İsterse onu arayabilirmiş. Bu habere çok sevindi Esra. Öğlen yemeği kısa sürdü. Halafa çayları bilgisayar odasına getirmesini söyleyerek toplantıya geçtiler. İlk gündem Esra, Timothy ve Bernd'in basın toplantısında yapacakları konuşmaydı. Antik kentin tarihi hakkında bilgiler içeren ama özellikle de Patasana'nın yaşadığı dönemi ayrıntılı anlatan 2 sayfalık bir metin yazmayı kararlaştırdılar. Metni Esra kaleme alacak, Timothy İngilizce'ye çevirecekti. Belediyenin fotokopi makinesinde çoğaltılacak metin gazetecilere dağıtılacaktı. Bernd, M.Ö. 700 yıllarında bölgedeki Geç Hitit, Urartu, Frigya ve Asur ilişkilerini genel hatlarıyla anlatacaktı. Timothy ise tabletleri çeviren kişi olarak Patasana'nın yazdığı metinlerin arkeolojik ve tarihi önemi üzerinde duracaktı. Gazetecilere antik kentin gezdirilmesi sırasında ekiptekilerin tümü görevli olacak, konuklara bilgi verecek, aynı zamanda plan karelerin bozulmamasına, kazılacak birimlerin çiğnenmemesine dikkat edecekti. Murat, kazı yerinde çekilen fotoğrafların büyütülerek toplantının yapılacağı salona asılmasını önerdi. Bernd, Alman Arkeoloji Enstitüsü'nün fotoğrafları büyüttürdüğünü, Joachim başkanlığındaki ekibin yanında getireceğini söyledi. Toplantı saat 11'de yapılacaktı. Gazeteciler İstanbul'dan 7.15'te kalkan uçakla geleceklerdi. Toplantının yapılacağı sabah tıpkı kazıya gidilir gibi erkenden kalkılacak, hazırlıklar tamamlanacak, kontroller yapılacak, sonra Antep'in yolu tutulacaktı. Belki de 1-2 kişi akşamdan gitmeliydi. Bunu Joachim'le konuştuktan sonra kesinleştirebilirlerdi. Toplantı sürerken kapı vuruldu. Bakışlar merakla kapıya çevrildi. Kapıda Kemal'in Nemrut suratı göründü. Hemen arkasından Elif geliyordu. Onun da yüzü gülmüyordu, gözleri kızarmış gibiydi. Ağlamış diye düşündü Esra. Kemal herkesi başıyla soğukça selamladıktan sonra toplantının yapıldığı sıralara değil de kendi yatağına yöneldi. Arkadaşlarını görür görmez keyfi yerine gelen Elif ise herkesle sarılıp kucaklaşmaya başlamıştı bile. Yanına yaklaşan Amerikalıyı fark ettiğinde yeşil gözleri mutlulukla ışıldadı. Ama Timothy bir şeylerin ters gittiğini sezinlemişti. Elif'e sarılmak yerine elini sıkmakla yetindi. Bu soğuk davranışa bozulmuştu Elif, belli etmemeye çalıştı. Kemal yatağının köşesine oturmuş buz gibi bakışlarla onları süzüyordu. Esra sanki olanların farkında değilmiş gibi yaklaştı yanına. ''Hoş geldin, ne var ne yok?'' ''Bombok'' dedi Kemal. ''Ne oldu ki?'' ''Daha ne olsun'' dedi. ''Baksana şuna, herifi görünce aklı başından gidiyor.'' ''Biraz abartmıyor musun?'' ''Hiç abartmıyorum, hastanede konuştuk. O kart zamparadan hoşlandığını itiraf etti bana.'' Kısa bir suskunluktan sonra ''Boş ver, canını sıkmaya değmez'' dedi Esra. Kemal sıkıntıyla iç geçirdi. Olmuyor, boş veremiyorum. Belki buradan gitsem. Bunun iyi bir fikir olduğunu sanmıyorum dedi Esra. Sorun senin kafanın içinde. Gittiğin her yere taşırsın. Burada kalarak üstesinden gelmelisin. Dayanamıyorum dedi Kemal. Sesi o kadar yüksek çıkmıştı ki Elif'in çevresini sarmış olan arkadaşları dönüp şaşkınlıkla baktılar. Sesini kısarak yineledi. Elif'in o adamın etrafında pervane olmasına dayanamıyorum. Arkadaşının gözlerindeki öfke kıvılcımları Esra'yı korkuttu. "Kalk biraz yürüyelim," dedi. "Buradan uzaklaşırsa sakinleşir," diye düşünüyordu. "Hayır, ben böyle iyiyim," dedi Kemal. "Emin misin?" "Eminim. Onların beni zavallı biri olarak görmelerini istemiyorum." "O zaman toparla kendini," dedi uyaran bir sesle. "Böyle tek başına oturacağına arkadaşlarının arasına karış." "Tamam, tamam, sen merak etme." Teoman'la Murat yanlarına yaklaşmışlardı. "Ne bağırıyorsun lan?" diye takıldı Teoman. "Hastanede yedin doktorlardan fırçayı, acısını bizden çıkarıyorsun değil mi?" Kemal zoraki gülümsedi. "Sen beni bırak da kendine bak oğlum," dedi. Bunları söylerken eliyle Teoman'ın iri göbeğine usulca vurdu. "Yakında fıçıya döneceksin." Pişkin pişkin sırıttı Teoman. "Arkeoloğun göbeklisi makbuldür oğlum. Enerjiyi depolayacaksın ki zorda kaldığında kullanabilesin." "Sen de ne kullanırsın ya enerjiyi? Eminim tapınağın sütunlarından en koyu gölgelisinin altına yatarak bütün gün kestirmişindir kazıda." Esra rahatladı. Kemal normale dönüyordu. "Biz de basın toplantısında neler yapacağımız üzerine konuşuyorduk," diyerek herkesi yeniden sıralara oturmaya çağırdı. Kemal herkesten, özellikle de Amerikalı ile Elif'ten uzak bir köşeye yerleşti. Elif ise ona nispet edercesine Tim'in karşısına geçip oturmuştu. Timothy pek rahat değildi ama çaresiz oturduğu yerde kaldı. Yeni bir gerilime fırsat vermemek için hemen konuştuklarının kısa bir özetini yaptı Esra. Ardından gündeme devam edildi. Elinde çay tepsisiyle Halaf içeri girdiğinde toplantı sona ermek üzereydi. Dumanı tüten çayları deneyimli bir kahveci çırağı gibi hızla dağıtmaya başladı. Halaf'ın önüne koyduğu bardağı fark etmemişti bile Elif. Bakışları Timothy'nin üzerindeydi. "Sağ olsun, David bize çok yardımcı oldu. Seni de çok seviyor." "İyi adamdır," dedi Timothy. "Bana da çok yardımı dokunmuştu." Onlar konuşurken Kemal ters ters bakmaya başlamıştı. "Eyvah," diye düşündü Esra. "Şimdi tartışma çıkacak." Ama Elif çıkacak fırtınadan habersizdi ya da bunu umursamıyordu. "Yakında bizi ziyaret edeceğini söyledi," dedi. "Onu Esra davet etmiş." Oturduğu sırada sıkıntıyla kıpırdanan Timothy, "Çok iyi olur," dedi. "Onu ne zamandır görmedim." "Artık dörtlü olarak gezersiniz," diye mırıldandı Kemal oturduğu köşeden. Sesi kin doluydu. Başını sallayarak kendi kendine söylendi. "Bu herifler de bizim kızlara taktılar." Buz gibi bir hava esti masada. Ne Timothy ne de Esra bir şey söylemedi ama Elif sanki eski erkek arkadaşını duymamış gibi inadına sürdürdü konuşmayı. "Çoktan beri mi tanıyorsun David'i?" "Durumundan hoşnut olmayan Timothy epeyce oldu," dedi. "Onu çok etkilemişin, öve öve bitiremiyor seni." "Timothy'den kim etkilenmiyor ki?" diyerek yeniden lafa karıştı Kemal. "Hepimiz ona hayranız." Timothy adı verilerek yapılan bu sataşmayı duymazlıktan gelemezdi. "Teşekkür ederim Kemal ama biraz abartıyorsun." "Hiç de abartmıyorum," dedi. Elindeki çay bardağını sıranın üzerine koyarak bütün bedeniyle Amerikalı'ya doğru dönmüştü. "Kısa sürede hepimizi etkiledin. Aramızdan bazıları sana aşık bile oldular." "Saçmalama," diye bağırdı Elif. "Niye, öyle söylemedin mi? Tim'den hoşlanıyorum demedin mi?" İçinden Kemal'e lanetler okuyan Esra, "Çocuklar lütfen," diye araya girecek oldu. Öfkeyle solumaya başlayan Kemal, "Esra sen karışma lütfen," dedi. "Bu ikisi gözümün içine baka baka beni aldattılar." Timothy'nin yüzü bir an için çarpıldı ama kendini çabuk toparladı. "Yanlış düşünüyorsun," dedi. "Benim Elif'le ilişkim yok. Onun benden hoşlandığını da şimdi duydum." Elif'e dönerek mahcup bir tavırla sürdürdü sözlerini. "Eğer bu gerçekse onur duyarım ama ben bu tür bir ilişki düşünmüyorum." Genç kızın yüzü kıpkırmızı olmuş, dudakları titremeye başlamıştı. Bu uyduruyor," diye kekeledi. Arkasını getiremedi, gözyaşları ardı ardına dökülürken eliyle yüzünü kapatarak kaçarcasına sınıftan uzaklaştı. "Bütün bunlar çok anlamsız," dedi Timothy.